Ayrım 24. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu. Sayfa 288. Türkiye'de kitlesel gurul suçları. Türkiye'de kamu hakkı ihlallerinin en büyükleri kitlesel gurul suçlarıdır. Büyük kentlerin en değerli arazileri İstanbul Boğazı dahil bu suçların mücrimleri tarafından zilyetliğe geçirilmiştir. Sadece başını sokacak bir ev yapmak üzere değil, etrafını çevirip parselleyerek satmak üzere. Bunun İslam fıkhı açısından izahı ve hükmü nedir? Bu gasp edilmiş arazilerin orasına burasına oturtulmuş birkaç minareli camiler, bu gaspların yarattığı büyük gulül suçlarını telafi edebilir mi? Affettirebilir mi? İslam fıkhını bilenlerin bu konuyu enine boyuna tartışmaları lazımdır. Bu araziler üzerinde kurulan camilerde ibadet dinen caiz midir? Tartışılması lazımdır. Bu Maun suresi ihlallerine öncülük edenlerin cenaze namazlarının kılınması Muhammedi sünnete uygun mudur? Tartışılmalıdır. Sünnet sünnet diye yeri göğü inleten ekiplerin bu sorulara cevap vermesi gerekir. Rahatsız oluyorsan başka yere git diyerek işin içinden çıkmaya çalışanların, birilerinin bir yerlere gitmesini beklerken kendilerinin bu dinden çıkıp gitmelerini daha kuvvetli bir ihtimal olarak görmekteyiz. Bu maun ihlalleri için 2B yasalarıyla meşrulaştırılan orman arazilerinin talanıyla vücut bulacak ve bulmuş olan ihlaller de girmektedir. Orman suçlarını cezalandırmak yerine suçluları affedip ödüllendirmek için uğraşanların açık bir biçimde Maun suresi ihlali yaptıklarında hiçbir kuşku yoktur. 2B ile iki başlı bir maun ihlali yapılmaktadır. 1. Gerçekleşmiş ihlalleri affetmekten yani zulme destekten doğan ihlal. 2. Yeni ihlalleri özendirmenin vücut verdiği ihlal. Cami enflasyonunun yarattığı maun ihlalleri, lüzumdan fazla yapılan ve içlerinde bidat ve şirk unsurları sergilendi ve bazen de yapıldıkları araziler gasp edilmiş olduğu için bu camilerin sebep oldukları harcamaların tümü kitlesel gulüle konu olacaktır. Bu camiler ayrıca deniz feneri ve benzeri kitlesel dinci soygunculara aracılık ve hamilelik yaptıkları için de kitlesel maun ihlallerine mekanlık yapmakla ithamı hak etmektedirler. Bu camileri Diyanet'in yani devletin verdiği kadrolar, maaşlar özendirdiği için bu enflasyonun yarattığı ihlalin baş müsebbibi de devlettir. İkinci olarak alnı secdeli bir insan olan Başbakan R.T. Erdoğan'ın da bir münasebetle ifade ettiği gibi camiler ihtiyaçtan çok fazladır. Artık kamunun yardım paralarını eğitim, sağlık, kültür gibi alanlara yöneltmek gerekir. Bu gereklilik neden çiğneniyor? Çiğneniyor çünkü cami, daha doğrusu camicilik alt sektörü, dincilik sektörüne birkaç başlı bir çıkar sağlamaktadır. Bir kere bu camiler yapılırken birçok insan bu münasebetle şu veya bu şekilde köşeyi dönmektedir. İkincisi, bu camilerin bazılarının altlarında birkaç, bazen onlarca dükkan yapılmakta, bu dükkanların kiraları büyük meblağlar tutmaktadır. Bu meblağların nereye gittiğinin, kim tarafından nasıl kotarıldığının hiçbir denetimi yoktur. Çünkü hiç kimsenin Allah'ın evi hakkında hesap sorucu bir tutuma yeltenmesi söz konusu olamaz. Neuzübillah Allah'ın evine düşman damgasını yer, yedi sülalesi perişan olur. Bu camilerin önemli bir kısmı tıpkı gasp edilmiş arazilere yapılan evler gibi gecekondu türündendir. Yani bunlar gecekondu camilerdir. Olması gereken İslami estetik, nezahat ve ciddiyetten de uzaktırlar. Bu gecekondu camilerin kondurulduğu araziler kimindir? Devletin ise yapılan iş kamu malı talanı olup maun ihlaline girer. Kişilerin arazisi ise gasp edilmiş arazi söz konusu olduğu için bu camilerde namaz kılmak caiz olmaz. Şimdi amacı Allah rızası olan ibadet bu türlü sakatlıklara vesile yapıldığında onun ibadetliğine hükmedilebilir mi? Bu sözde ibadetin getirisi Allah rızası mıdır yoksa başka bir şey mi? Cevabı Maun suresi veriyor. Temelinde takva dışında maksat ve beklentilerin bulunduğu camilere Kur'an zarar mescidi diyor. Biz de ya bu adı kullanacağız veya deniz feneri ve benzeri soygunlara bakarak bu mekanlara Allah'ın evi yerine Maun ihlali evi diyeceğiz. Muvahhid Kur'an müminlerinin cenazelerinin bu camilerde kaldırılmamasını vasiyet etmeleri artık düşünülmelidir. Muvahhid Kur'an müminlerinin cenazelerinin kaldırılması için saydığımız şaibelere bulaşmamış camiler arayacaklar. Yahut muvahhid mümin cenazesinin kendi evinin önünden veya gasp edildiği mekandan alınıp muvahhid müminler tarafından kabre tevdiğini isteyebilir. Böyle Müslümanlık olmaz. Başlık, aşağıdaki istatistiki bilgileri veren gazeteci Can Dündar'ın birkaç yıl önce attığı başlıktır. Eğer Can Dündar, Maun suresinin mesajından haberdar olsaydı, başlığı şöyle atabilirdi. Kur'an'ın lanetlediği tablo. Başlıkların hangisini beğenirseniz beğenin, değişmeyen ve Türkiye'nin kaderini din adına en korkunç dinsizliğin gayasına gömen tablo şudur. Türkiye'de her biri toplam olmak üzere okul sayısı 67 bin, hastane 1220, sağlık ocağı 6300, cami sayısı 85 bin, 2011 yılı itibariyle 110 bin. 60 bin kişiye bir hastane, 350 kişiye bir cami düşüyor. Doktor sayısı 77 bin, din görevlisi 90 bin. Kütüphane sayısı 1435, Kur'an kursu sayısı 3852. Almanya'da kütüphane sayısı 11 bin, bir opera, 11 bale, 10 heykel, 18 resim, 18 sinema, 38 tiyatro derneği var. Cami yaptırma derneği 35 bin. Bitmedi. Biraz daha devam edelim. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi 783 trilyon. Ulaştırma Bakanlığı'nın 678 trilyon. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 677 trilyon. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 632 trilyon. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 280 trilyon. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 249 trilyon. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 404 trilyon. Sünnileri temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 2 katrilyon küsür. 8 bakanlığın bütçesi kadar. 22 üniversitenin toplam bütçesine denk. Bunlar Can Dündar'ın tespitleri. Biz de bir değerlendirme yapalım. Eğer dinden Kur'an'ı ve onu tebliğ eden peygamberi anlıyorsak, bu tablo dehşet verici bir Maun ihlali tablosudur. Bu tablo, Kur'an'dan rahmet isteyenlerin vücut vereceği bir tablo değildir. Böyle bir tabloya ancak Kur'an'dan lanet bekleyenler ki Maun suresi o laneti gönderiyor, yani belasını bulmak peşinde koşanlar vücut verir. Temel ibadeti ve ilk emri oku olan bir dinin mensupları olduğunu söyleyenlerin %99.5 olduğu bir ülkede yaratılmış bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve o dinin kitabında Maun diye bir sure var. Ve o sure kamuya ait değerlerin esas gitmeleri gereken yerlere gitmelerini engelleyenlere dinsiz, imansız ve melun ilan ediyor. Hal bu iken böyle bir ülkenin Allah'tan rahmet beklemesi, iflah etmesi beklenebilir mi? Beklenebilir derseniz gerçekler sizi tekzip eder. kendi kendinizi aldatırsınız. Kendinizi yalancı durumuna düşürüp rezil etmeyin. Gelin insanlık ve iman adına başka bir şey yapalım. Kur'an'ın muhteşem uyarılarından şu ikisini tekrarlayalım. Fatebiru ya ulil ebsar. Aklınızı başınıza toplayın. Ey akıl ve gönül sahipleri. Haşr 2. Yec alül lahür ricse alellezine la yakulun. Allah pisliği aklını işletmeyenler üzerine bırakır. Yunus 100. Maun namazı camileri. Allah'ın evini ticarethaneye çevirdiniz. Ey engerek yılanının dölleri. Hazreti İsa. Dindarın ve dincinin camii. Dindarın camii ibadethanedir. Dincinin camii ise soygunhane. Allah ile aldatma ocağı. Müslümanların en hayati görevlerinden biri de dincinin soygun yeri olarak kullandığı cami maskesi geçirilmiş mekanlarla gerçek secdegah olan mekanları birbirinden ayırmak. Başka bir ifadeyle dincinin mabede tasallutunu durdurmaktır. Dinciliğin musallat olduğu camiler ki sayıları epeycedir, Maun suresi ihlallerinin dokunulmaz mekanları olarak yıllardan beri riya hegemonyası olarak kullanılmaktadır. Deniz feneri soygununu yakalayıp mahkum eden Almanya'nın İçişleri Bakanı Schill'e şu beyanatı vermek zorunda kalmıştır. Kin kusan vaizleri susturmak için gerekirse camileri kapatabiliriz. 20 Kasım 2004 tarihli gazeteler. Berlin polisinin basında yayınlanan bir raporuna göre camilerde kara para aklanıyor. Bu paraların büyük bir kısmı camilere yardım, camilerin inşası ve imarı adıyla verilerek aklanıyor. Paralar aklanırken de oradaki topluluk üzerinde egemenlik kuruluyor. Berlin'de 70 küsur cami olduğu bildiriliyor. Cumhuriyet 5 Şubat 2004. İslam, bütün yeryüzünü mabet, bütün meşru fiilleri ibadet ilan eden bir dindir. Birilerinin kotarımında ve maaşlı birinin liderliğinde ibadet yapılan yer anlamında bir mabet fikri Kur'an'a aykırıdır. Son dönemlerde bazı yerlerde cami yaptırımı, İslam'ın reddettiği en büyük kötülükleri örtmenin aracı olarak devrededir. Bu binalara dokunulmazlık sağlayan tabir, Allah'ın evi tabiridir. Allah'ın evi sıfatını ancak Yüce Tanrı verebilir. O bu sıfatı bir tek mekana vermiştir. Kabe, Beytullah. Bunun dışında hiçbir mekan için Allah'ın evi tabiri kullanılamaz. Kullanılırsa küfür olur. Bir defa Allah'ın evi olmaz. Evi olan bir varlık Allah olmaz. Türkiye'de cami artışı ile ahlak ve erdem düşüşü at başı gitmektedir. Demek olur ki cami yapımındaki artış bir dindarlığın ve samimiyetin ürünü değil, riya ve kapkaççılığın göstergesi olarak öne çıkıyor. Camiler Allah ile aldatanların tekrarladıkları gibi Allah'ın evi değil birer secdegâhtır. Yani Allah'a secde edilen yer. Bunun içindir ki Kur'an'da mabet tabiri geçmez, mescit tabiri geçer. Mescit secdegâh demektir. Nerede secde ederseniz orası secdegâhtır. Bunun aksini söyleyenler İslam adına yalan söylemektedirler. İbadet ve mabet kavramlarını kullanarak halkı soymakta, insanları belirli yerlerde toplayıp beyinlerini yıkamaktadırlar. Bu tavır İslam'ın talebi değil, Emevi saltanatçılarının bir uygulamasıdır. Bu uygulamadan bugün Emeviler yerine Haçlı emperyalistler yararlanmaktadır. Mesela Büyük Orta Doğu Projesi meyanında Türkiye'de camiler birer Büyük Orta Doğu Projesi hapishanesine döndürülmek isteniyor. İş o hale gelmiştir ki bir imam caminin önündeki eğitim tahtasına Kur'an'ın emperyalizme karşı çıkan bir ayetini yazdığı için soruşturmaya tabi tutulmuş. Böyle bir ayetin yazılması adeta bir suç gibi milletin önüne çıkarılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin basını tarafından haftalarca o ayeti yazan imamlar hakkında ithamlar yayımlanmıştır. Diyanet ise şunu diyebilmiştir: ayettir, yazılabilir ama imam efendinin seçimini günün şartlarına göre yapması gerekirdi. Bu milletin sorması gerekir: biz secdegahlarımızın girişlerini dinimizin kitabından bir ayet yazacağımız zaman süper emperyalistlerin temsilcilerinden izin ve onay mı alacağız? Sorması gerekir ama hiç kimse sormamıştır. Irak'tan sonra Libya'daki petrol yataklarına da bir bahaneyle musallat olmak isteyen süper emperyalistlere karşı çıkmak yerine onlara asker ve silah desteği veren dinci iktidara, "Sen ne yapıyorsun? Sen kimin adına hareket ediyorsun? Bu Müslüman milletin imkanlarını kimlerin çıkarları için kullanıyorsun? Sen Müslüman kanı akıtarak Haçlı talancılara destek verirken Allah'ı aklına hiç mi getirmiyorsun?" diye sorabilen olmamıştır. Dinci iktidara kayıtsız şartsız destek vermiş bir halk böyle bir şey soramaz. Dinci iktidar içinden birileri de soramaz. Çünkü süper emperyallerin bu yaptıkları bir büyük Orta Doğu projesi uygulamasıdır. Ve Türkiye'nin bugün başında olan iktidar kendisine büyük Orta Doğu projesini eş başkanlık görevini yapan bir iktidar olarak tanıtmıştır. Ünlü Müslüman düşünür Fransız Roger Garaudy, Suud entegrizmini eleştirdiği satırlarında cami üzerinden oynanan oyunun maskesinde ustalıkla düşürmektedir. Şöyle diyor: dünyanın belli başlı camilerini idare etmek üzere imamların tayini ve yönetimi buradan yapılır. İmamlar farklı milletlerden olabilir. Yeter ki Suudi dogmatizm ve cehaletinin kalıbına uygun dökülmüş olsunlar. Toplumlar içine adeta paraşütle indirilen camiler, Müslümanları Suudi modeli ruhsuz bir ibadet yaşantısı içinde farklılıklarını işleyip durdukları, kendilerini tecrit ettikleri ve güvensizlik duyguları besledikleri bir getto içine hapsetmektedir. Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Müslüman cemaatlerin kendi imkanlarıyla yapmak istedikleri mütevazı ibadet yerlerine izin vermemek için bin türlü engel çıkartılırken, Suudi'nin parasını ödediği dev camilere kolayca evet denmesi bir hayli dikkat çekicidir. Hindistan'daki camilerde jimnastik hareketlerini anlatan bir kitap gibi Allah ile yakınlaşmanın özüne hiç temas etmeden ibadet sırasında yapılacak hareketleri yazan risaleler deste deste dağıtılmaktadır. İslam'ın çok çabuk girdiği ve çalışmak ibadettir diyen Amadou Bamta gibi kişilerin yetişmesini sağlayan, hem aksiyon hem de mistik yönü ağır basan mahalli hareketlerin doğduğu Afrika'da, özellikle petrol patlamasından sonra sadece din değiştirenlerin sayısıyla meşgul olan bir Suud nüfusu gelişti. Bu yapılırken de sömürgecilik dönemi eski Hristiyan misyonerlerinin uyguladıkları metot uygulandı. Yani din değiştirenlere maddi imkanlar verildi. Bu petrol, İslam'ı, Nebevi ve Kur'an'ı, İslam'ı suyun dibine bastıran bir petrol örtüsüdür. Bu satırlar ve daha geniş bilgiler için bakınız Garaudy Entegrizm 72-79. Laiklik adına sergilenen basiretsizlik. Tanrı'nın ve tarihin huzurunda bir vicdan ve iman borcu olarak şunu da kayda geçirmek zorundayız. Saltanat dinciliğinin egemen noktasına gelmesinde laiklik adına basiretsizlik veya basiret tutulması sergileyen ekipler ciddi bir paya sahiptir. Dolaylı ama çok ciddi bir paydır bu. O basiretsizlik, öncelere biz laik ve Atatürkçü adamız, dinle falan uğraşmayız diyerek dine, dindara, dinin hakikatini bilen ilim ve düşünce adamlarına sırt döndü. O arif ve akıllı insanları kravatlı mollalar olarak gördü. Onların ilminden, kültüründen, samimiyetinden, dehasından yararlanma basiretini gösteremedi. Böylece meydanın dincilik talanının çetelerine kalmasına zemin hazırladı. Bu basireti tutuklar ekibi şimdilerde de kalkmış bazı taklitçi açılımlar yaparak dinci oy havuzundan bir şeyler kapmaya uğraşıyorlar. Laiklik adına yıllarca basiretsizlik gösteren bu insanlar, bu yaptıklarıyla sadece gülünç hale geldiklerini bile anlamayacak kadar büyük bir basiret tutulması yaşıyorlar. Gerçek şu ki, laiklik ve Atatürkçülük adına basiretsizlik sergileyenler, bir iddia ve tezin esas temsilcileri dururken, onun taklitçisini kimsenin itibar etmeyeceğini anlamayacak kadar vahim bir idrak perişanlığı içindeler. Anlaşılan o ki, laiklik adına basiretsizlik üretenlerin dinciliğe dolaylı desteği artarak devam ediyor. Laiklik adına basiret tutulması sergileyenlerle din adına riya ve talancılık sergileyenlerin istila ettiği karanlık ve dikenli bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortam bir Emevi faşizmini kitlelerin ensesine bindirmiş bulunuyor. Bu ortamda Emevi döneminde sahabi neslinin ortaya koyduğu tavrı benimsemek, yani siyaset dinciliğinin hegemonyasına teslim edilmiş camilerden uzak durmak, Muhammed'i mümin kalmanın temel koşullarından biri haline gelebilecektir. Varoluşçu felsefenin teist, Allah'a inanan, kanadına babalık eden Kierkegaard, ölüm 1855, kiliseye gidenlerin önüne çıkar, onlara İsa'yı seviyorsanız kiliseden, papazlardan uzak durun dermiş. Ülkemdeki mescitlerin düşürüldüğü durumu gördükçe Kierkegaard'ı hemen her gün rahmetle anıyorum. Kirletilen mabetten Allah'a gidilemeyeceğini vurgulayan eşsiz bir ders vermiş insanlığa. Son peygamber insan ve evrenin kirletilmemesi için verdiği mücadeleyi mabedin kirletilmemesi için de vermiştir. Gelecek zamanlarda secdegahların kirletileceğinden endişelidir. Sarsıcı uyarıları var bu konuda. Geçmiş ümmetlerdeki çöküşün mabetleri kirletmekten kaynaklandığına değişik ifadelerle ama ısrarla parmak basmıştır. Allah'a gidişin yolunu, adına Allah'ın evi denen binaların tıkadığı bir dünya, derdi çekilecek bir dünya değildir. Ne yazık ki Türkiye'de bu derdi çekilemeyecek dünyanın bir parçası olmaya doğru hızlı gidiyor. Hatta 2000'li yıllardan beri bu gidişin öncülüğünü yapıyor. 24. ayrımın sonu. Sayfa 299.